Sayfa 169. Ayrım 22. Köşe başı lambalarının solgun ışıklarıyla aydınlanan geniş bir sokaktan geçerek gecenin maviliğinde koyu silüetiyle bir ortaçağ kalesi gibi ansızın karşılarına dikilen küçük bir koruya ulaştılar. Hiçbir şey konuşmadan dallarda gezinen rüzgarın belli belirsiz çıtırtılarını, yuvalarına büzülmüş sincapların fısıltılarını dinleyerek geçtiler korudan. Piçana öğrenci yurdu korunun hemen bitimindeydi. Kapıya geldiklerinde saat henüz 18:30 bile olmamıştı. İçeri girmeden önce "Erken mi geldik?" diyen gözlerle birbirlerini süzerek kapının önünde duraksadılar. Partinin kaçta başlayacağını bilemiyorlardı. Onca olayın içinde telefon edip sorma fırsatını da bulamamışlardı. İyi niyetli bir ivecenlikle saat 19'da başlar diye düşünmüş. Kendilerini de buna göre planlamışlar. Ama alışveriş için ayırdıkları zaman onlara fazla gelince Curquino'dan oldukça erken ayrıldıklarını anlamışlardı. Rusya otelinde girdikleri daha ikinci mağazada aradıklarını bulmuşlar. Elinin ince bileklerine çok yakışacak Slav motifleriyle süslü ince bir bilezik ile Cemil'in hiç dokunmadığı Aliki'nin ak boynuna yakışacağını umduğu üç minik güvercinin birleşip nakışlı bir daire oluşturdukları gümüşten bir kolye almışlardı. Aldıkları bursun yarısını götürmüştü bu armağanlar. Ama ne gam, kızlar mutlu olsun, bu onlara yeterdi. Okulun merkez binasına dönmek üzere metroya bindiklerinde, Turgut aldıklarını yeterli bulamamış olacak ki, ille çiçek de götürelim diye tutturdu. Söz konusu sevgililer olunca 15-20 rublenin ne önemi vardı? Çaresiz kabul etti Cemil. Hem böylece biraz daha vakit geçirmiş olurlardı. Metrodan inip yeniden bir taksiye atladılar. Bu defa şoför taksimetre açmadı. Pazara gelince de yüklüce bir para aldı onlardan. Aldırmadılar. Bugün hiçbir şeyi kafaya takmak yoktu. Pazarda bir ay önce çiğ köfte malzemesi almak için geldiklerinde tanıştıkları Azeri Yusuf'u buldular. Yusuf olabilecek en ucuz fiyata 9 adet karanfil aldı onlara. Turgut rahatlamıştı. Artık partiye gidebilirlerdi. Ama vakit hala çok erkendi. Önce okula uğradılar. Karınlarını doyurdular. Sonra salondaki satranç masalarından birine çöküp herkesin ilgiyle baktığı çiçeklerini kutsal bir emanetmiş gibi gözlerinin önünde tutarak iki parti satranç oynadılar. Akılları geceki partide olduğu için kötü hamleler, kötü savunmalar yapıyorlardı. Birileri izlese rezil olurlardı. Zaten sonunda dayanamayıp kendi salaklıklarına gülmeye başladılar. Yine de oyunu bırakmadılar. İlk oyunu Turgut, ikincisini Cemil aldı. Üçüncüsü için vakit kalmadığına kendilerini ikna ederek yurdun yolunu tuttular. Siteden çıktıklarından beri onları izleyen Nikolay da şaşırmıştı bu işe. Gece Yunanlıları partisine gideceklerini bir gün önceden Asaf'tan öğrenmişlerdi. Ama siteden erken ayrılınca Cemil'in bir yolunu bulup oyuncakçıya gideceğini düşünmüş, umutla beklemişlerdi. Fakat umdukları gerçekleşmemiş, bırakın oyuncakçıya girmeyi, Türkler Curquino'da durmamışlardı bile. Yine de peşlerini bırakmamışlardı. Metroda, Kızıl Meydan'da, Rusya Oteli'nde, Kolhoz Pazarı'nda adım adım izlemişlerdi onları. Ama kuşku uyandıracak hiçbir gelişme olmamış, TKP'nin iki gizli savaşçısı tıpkı iki aptal aşık gibi çocukça bir coşkuyla oradan oraya koşup durmuşlardı. İzleme operasyonunu bir minibüsün içinden koordine eden Nikolay'a ise ardına sigaralar yakarak beklemekten başka yapacak iş kalmamıştı. Okuldan çıktıklarını görünce yeniden düşmüşlerdi peşlerine. Onlar Piçana yurduna girerken Nikolay'ın minibüsü de yurdun bir alt sokağında sakin bir köşeye yanaşıyordu. Bu sabah yurda gelen tamirat ekibi Yunanlıların kaldığı ikinci kattaki yedi odanın yedisini de rahatça dinleyebilecek bir düzenek kurmuşlardı. Leonid kendi öğrencisinin izlenmesine katılmayacağını belirtince çaresiz konuşmaları banda alıp sonra çözmeye karar vermişlerdi. "Uzun bir gece olacak," dedi Nikolay. Karşısında oturan Ligaçev'e. "Termosta yeterince çay var mı?" "Var," dedi Ligaçev. Gözlerinde bir ışık yandı, söndü. İsterseniz birazcık vodka da var. Görev başında vodka içmemiz yasak biliyorsun, dedi Nikolay, yapmacık bir uyarıyla. Biliyorum. Ama hava da soğuk, dedi Ligachev. Haklısın, dedi Nikolay, iyice gevşeyerek. Kimse soğuktan donmamızı istemez herhalde. Birer kadehten bir şey olmaz. Onlar termosun kapağına doldurdukları vodkaları sırayla boğazlarının aşağı yuvarlarken Cemil ile Turgut yurdun kapısından içeri girmişlerdi. Danışmada oturan yaşlı görevli kapıda durdurdu onları. Kim olduklarını sordu. Yanında hiç de kapıcıya benzemeyen gençten bir adam daha vardı. Bizimkiler en küçük bir kuşkuya bile kapılmadan kapıcıya kimliklerini gösterip Yunanlıların konukları olduklarını söylediler. Bıkkın gözlerle onları süzen yaşlı adam eliyle sağ taraftaki merdivenleri göstererek ikinci kata çıkmalarını söyledi. Onlar merdivenleri tırmanırken genç adam kuşkuyla arkalarından bakmaya başlamıştı bile. Birinci katta ağır bir yemek kokusu çarptı burunlarına. Turgut, Yemenlilerin marifeti, dedi. O anda sürmeli gözlü Hintli bir kız gülümseyerek geçti önlerinden. İkinci katın basamaklarını tırmanırken belki de Hintlilerdir, dedi Cemil. Yok yok, Yemenlilermiş. Her gece burada yemek yapıyorlarmış. Haklı adamlar, dedi Cemil. Rusların mutfağında iş yok. Ondan değil, para biriktirmek için. Ülkelerine dönerken çeyizlerini düzüp gidiyorlarmış. Televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri. Hadi ya. Valla. Eli gözleriyle görmüş. Bir de bu herifler ülkelerine dönünce devlette yüksek görevli memur olarak çalışmaya başlıyorlarmış, biliyor musun? Aman eksik olsun. Onların devletleri de, sosyalizmleri de, diye mırıldandı Cemil, yapmacık bir ifadeyle yüzünü buruşturarak. Aklı alikideydi. Acaba onu nasıl karşılayacaktı? Yedi odanın yer aldığı ikinci kata çıktıklarında uzun koridorun bomboş olduğunu görünce sıkıntılı gözlerle birbirlerine baktılar. Gidip bir saat sonra mı gelsek, diye fısıldadı Cemil. Biri gittiğimiz görürse daha ayıp olur, dedi Turgut. Bu sözler Cemil'i yatıştırmaya yetmedi. Kendini diken üstünde hissediyordu. Kim görecek? Baksana, ortalıkta incin top oynuyor, dedi. Der demez de merdivenin yanındaki odanın kapısında iri yarı Fotis'in kızıl sakallı suratı göründü. Saçlarından hala sular süzülüyordu. Önce şaşırır gibi oldu ama ardından içten gülümsemesiyle selamladı onları. Hoş geldin, dedi İngilizce olarak. Sonra eliyle ileride televizyonun karşısındaki koltukları göstererek ekledi. Buyurun oturun. Cemil'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Turgut işi pişkinliğe vurmuş, arsızca sırıtıyordu. İki yoldaş koltuklara yürürken Fotis de Eli'nin odasına yöneldi. Koltuklara yerleşirken salak gibi erkenden geldik, diye söylendi Cemil. Boş ver, dedi Turgut. Oturmadan önce televizyonun düğmesine basarak onlar böyle şeyleri aldırmaz. Bu kat olduğu gibi Yunanlılara ayrılmıştı. Yemenlilerden sonra 22 kişiyle okulun en kalabalık kolektifiydi Yunanlılar. Görünüşleri, davranışları, konuşma tarzlarıyla Türklere o kadar benziyorlardı ki dilleri ayrı olmasa zaten din sorunları olmayan bu iki grubu birbirinden ayırmak olanaksız olurdu. Cemil ile Turgut görüntüsünü bir türlü netleştiremedikleri televizyonun karşısında fazla beklemediler. 5 dakika sonra Eli koridorda göründü. Henüz hazırlanmamıştı. Sırtında hala beyaz eşofmanları vardı. Hoş geldiniz, diyerek yaklaştı. Önce Cemil'i kucaklayıp iki yanağından dostça öptü. Turgut'a döndüğünde bakışlarındaki masumiyet yerini tutkulu bir isteğe bırakmıştı. Turgut arkasında sakladığı karanfilleri Eli'ye uzattı. Karanfilleri gören Eli küçük bir çığlık atarak aldı çiçekleri. Kokladı, bağrına bastı. Sonra Turgut'u dudaklarından öptü. Cemil bu öpüşmenin uzayacağını düşünerek başını çevirdi ve Manolis'in kalın kaşlarının altından bakan çakır gözleriyle karşılaştı. Kalenihta, dedi Manolis yaklaşarak. yüzünde başa gelen çekilir gibisinden bir ifade vardı. Manolis'in sesini duyan Turgut, sevgilisine sarılmayı bırakıp toparlandı. Kalinihta diyerek selamladı. Gönülsüz bir kayınpeder ciddiyetiyle onları süzen Manolis'i. Eli gülmemek için kendini zor tutuyordu. Manolis'i umursamadığı belliydi. Turgut'un da aynı cesareti göstereceğini bilse, kendini delikanlının kucağına bırakıp hemen şuracıkta sevişmeye başlayacak, orta yaşlı parti sekreterini zamansız bir kalp sektesiyle yoldaş doktorların soğuk masasına yollamaktan da çekinmezdi. Eli bizimkilerin getirdiği karanfilleri vazoya koymak için uzaklaşırken, televizyonu kapatan Manolis, yüzündeki ciddiyetten bir gram bile eksiltmeden konuklarına dönerek "İyi misiniz?" diye sordu, kötü Rusçasıyla. "Haraşo, haraşo" diye neredeyse yerlere eğilerek yanıtladı onu Turgut. Kafa göz yararak Rusça, Yunanca, Türkçe ve İngilizce yapılan bu sıkıcı son muhabbet, topluluğa yeni katılanlardan Sotiri'nin getirdiği metakaskas konyağı ve çikolatayla canlanmaya başladı. Kafalar hafifçe tütsülene dursun, sürüp gitmekte olan Tarzanca sohbeti dinliyormuş gibi görünen Cemil, aslında gözlerini iyi aydınlatılmamış koridora dikmiş, Aliki'nin çıkıp gelmesini bekliyordu. Zaman akıp geçiyor. Yunanlılar teker teker gelip ellerini sıkıyor, hatta yabancı konuklar neşeli yüzleri, ellerinde armağanlarıyla koridorda boy göstermeye başlıyor ama Aliki ortalıkta görünmüyordu. Hasta falan olmasındı. Öyle olsa eli söylemez miydi? Hello. Cemil hazırlıksız yakalanmıştı. İrkilerek başını çevirdi. Çevirir çevirmez de gözlerinin önünde sütun gibi uzanan iki bacakla karşılaştı. O kadar yakınındaydılar ki dizlerin biraz üstündeki ayva sarısı ince tüyleri bile fark edebiliyordu. Şaşkınlıkla başını geriye çekti. O zaman bacakların hemen önünde kendisine uzanmış ince, uzun parmaklı eli gördü. Uzatılan eli sıkarken başını kaldırdı. Norveçlerin sanat sorumlusu Ingen, çağla yeşili gözlerle kendisine bakıyordu. "Nasılsın Cemil?" dedi, düzgün bir İngilizceyle. Cemil kısaca teşekkür edip kadının hatırını sorarken, Ingen de yanındaki koltuğa teklifsizce yerleşiverdi. Yunanlı erkekler gıptayla baktılar Cemil'e. Ama bizimkinin bu işten hoşlandığı pek söylenemezdi. Onun aklı Aliki'deydi. Şimdi gelip yanında bu kadını görünce kim bilir neler düşünecekti kızcağız. Manolis bile Inge'nin güzelliği karşısında yumuşayı vermiş, İngilizce bilmediği için de yanındaki Sotiri aracılığıyla genç kadına laf atmaya başlamıştı. Ama Inge'nin gözleri Cemil'deydi. Manolis'in sorularından kendini kurtarır kurtarmaz Cemil'e dönüyordu. Geçen yıl Türkiye'ye gittiğini, eşeklerin sırtında yaptığı büyük ada turunu anlatıyordu. İngilizcesi yeterli olmayan Cemil, kadının söylediklerinin ancak bir kısmını anlıyor ama ayıp olmasın diye arada bir "yes, yes" diyerek durumu idare etmeye çalışıyordu. Ingen, İstanbul'u bitirip Antalya anılarına geçmişken birinin bakışlarını hissetti Cemil üzerinde. Başını kaldırıp bakmak istedi, yapamadı. Bir şey engel oldu. Ama karşısında durmuş ona bakan kişinin Aliki olduğunu çok iyi biliyordu. Onun adım adım yaklaştığını, yavaşladığını, durduğunu, ona seslenmek üzere olduğunu hissetti. Başını kaldırdı. Aliki yanındaydı. Yine koyu renk giysiler giymişti. Açık kumral saçları, siyah bluzunun üstünden bir ipek yumuşaklığı içinde dik omuzlarına dökülüyordu. "Ya su Cemil?" dedi. Gülümsemiyordu. Loş ışıkta iyice koyulaşıp adeta siyaha dönen iri lacivert gözlerinde tuhaf bir pırıltıyla öylece bakıyordu. Ayağa kalktı Cemil. Göz göze geldiler. Elini uzatmayı düşündü ama Aliki daha iyisini yaptı. Sımsıkı sarıldı ona. Bir merhaba bile diyememişti Cemil ama kimin umurunda? Ne Manolis'in iğrenici bakışları, ne yanında oturan dünyalar güzeli İnge'nin düş kırıklığına uğrayacağı geldi aklına. Yüreğinin sevgiyle büyüdüğünü, bu koridoru, karlar içindeki Moskova'yı, Sovyetleri, bütün dünyayı sardığını hissetti. Sonra Aliki çekti kendini yavaşça. Cemil'in kolları yanına düştü. Gözleri ondan uzaklaşmakta olan kadında bir an ne yapacağını bilemeden kaldı. Sonra usulca oturdu yerine. Aliki ötekilerle ilgilenmeye başlamıştı. Ingen'le öpüştü. Soteri'yi az içmesi için uyardı. Sonra Manolis'i de yanına alarak koridorun başında mutfak olarak kullandıkları odaya gitti. Yarım saat içinde üzeri peynir, havyar, salatalık turşusu, çeşit çeşit salamlar, salamura balık, kefirle yapılan cacık, Yunanistan'dan getirilen iri leblebilerle dolu tabaklar, metaskas, uzo ve Smirnoff şişeleriyle kaplı bir uzun masa koridora çıkarılmıştı. Anlaşılan bu gece kimsenin SBKP'nin içki yasağına takmaya niyeti yoktu. Mikis Theodorakis'in şarkıları Maria Frandori'nin içli sesiyle başlayıp gitgide romantikleşen ezgiler, çekingen bedenleri yakınlaştırmış, koltuktan koltuğa yapılan konuşmaları kulaktan kulağa söylenen fısıltılara dönüştürmüştü. Dans parçaları çalınmaya başlayınca son çekingenlikler de kırılmış, sevgililer, flört eden çiftler gecenin başından beri bekledikleri o anın geldiğini fark ederek istekle sokulmuşlardı birbirlerine. Turgut ile Eli koridorun sol ucundaki karanlık köşede iç içe geçmiş bir halde dans ederken Cemil koltuğunda tek başına oturmuş, dudağında aptal bir gülümsemeyle çevresinde dönüp duran çiftleri izliyordu. Bütün itirazlarına karşın Ingen onu rahat bırakmayıp iki kez dansa kaldırmış, bedenini bedenine bastırarak adeta sevişir gibi ayakta kıvranmaya başlamıştı. Aklı Aliki'de olan Cemil ne kadar uzak durmaya çalışırsa Ingen de o kadar istekle çekiyordu onu kendine. Neyse ki sonunda Yunanlılar Ingen'i soluk aldırmadan peş peşe dansa kaldırarak Türk yoldaşlarının yardımına koşmuşlardı da Cemil yerine çökmüş huzur içinde çiftleri izlemeye başlamıştı yeniden. Kafası şimdiden iyi olmuştu. Aslında fazla içmemişti. Bir kadeh konyak, bir kadeh de uzo. Açık vermemek için özellikle az içiyordu. Ama günlerdir yaşadığı gerilim, buna bir de Aliki ile karşılaşmalarının verdiği heyecan eklenince, alkol etkisini daha yoğun olarak göstermişti. Sahi Aliki ne dediydi? İyicene dumana boğulan koridorda yanan gözleriyle sarmaş dolaş olmuş bacakların, kolların arasından Aliki'yi aramaya başladı. Onu son gördüğünde Kanada'daki bir çevre örgütünden gelen Şişko Walter'la dans ediyordu. Ingen gibi Aliki'nin de müşterisi çoktu. Şişko Walter'dan önce Alman August, Çilili Neto, İspanyol Pedro, Filipinli Macario da onu dansa kaldırmış. Cemil kalabalıktan bu dansların görebildiği kadarını biraz da içi burkularak izlemiş ama sevdiği kadına yaklaşıp da onu dansa kaldırmaya da bir türlü cesaret edememişti. Ingen'le dans ederken bir ara Aliki'nin gözleriyle karşılaşmış ama bir sülük gibi kendine yapışmış olan Ingen'in hızlı temposuyla uzaklaşıp gitmişti. Hiç yitirmek istemediği o kederli bakışlardan. Aliki kızmış mıydı ona? Ama Cemil ne yapabilirdi ki? Kadın halden anlamıyordu işte. Yine de içi rahat değildi. Ne yapıp etmeli? Aliki'yi bulmalıydı. Onun için gelmişti buraya. Henüz armağanını bile vermemişti. Ayağa kalktı, bakındı, 2 metre ileride dans eden bir çifte takıldı gözleri. Kadının saçları Aliki'ye benziyordu. Ama olamazdı. O kimseyle böyle sarmaş dolaş dans etmezdi. Daha önce dans ettiği 3 kişiyle arasındaki ince mesafeyi hep koruduğunu mutluluk içinde izlemişti Cemil. Yine de yüreğini keskin tırnaklı bir pençenin avuçlamasına engel olamadı. Sallanarak çifte yaklaştı. Ne kadar da çok benziyordu Aliki'ye. Yanındaki de Arjantin kolektifinin sanat sorumlusu, yılışık gülümseyişli şair Fernandez'di. Yüreğini sıkan pençe biraz daha daraldı. Hiç sevmezdi bu oğlanı. Daha ilk gördüğü anda yapmacık bir şeyler sezinlemişti tavırlarında. Onlara yaklaşırken başka bir çifte çarptı. Yeni Zelandalı Ruth, Pardon dedi gülümseyerek. Kızın dans ettiği Güney Afrikalı Abraham ise daha anlayışsızdı. Ters ters baktı. İzvinitye diyerek Rusça özür diledi Cemil. Siyahi Abraham ise hiçbir şey söylemeden kendi malıymış gibi Ruth'u sürükleyerek uzaklaştı oradan. Ben ne yapıyorum diye sordu Cemil kendine. Ben onun nesiyim ki? Aramızda hiçbir şey geçmedi. Kiminle isterse onunla dans eder. Dönüp yerine oturmayı düşündü. Ama son bir kez bakmadan edemedi. Kadın halinden çok memnun görünüyordu. Kendini tümüyle Latin şairin kollarına bırakmıştı. Daha fazla dayanamayarak öfkeyle döndü ve o tanıdık lacivert gözlerle karşılaştı. Gözlerdeki keder daha da yoğunlaşmış gibiydi. Ama Cemil bunu fark etmedi. Neredeydin diye sordu Türkçe olarak. Dakikalardır seni arıyorum. Yanıt olarak sarıldı Aliki. Yunanistan'da bıraktığı 7 yaşındaki oğluna, Selanik'teki ilk sevgilisine sarılır gibi. Derin bir iç geçirerek kucakladı Cemil onu. Hiç kıpırdamadan öylece kaldılar. Aliki'nin bedeninin sarsıldığını fark etti Cemil. Ağlıyor muydu? Yüzüne bakmak için başını geri çekti. Aliki'yi gizlemeye çalıştı. Ama çok geçti. Cemil gözyaşlarını görmüştü. Sağ eliyle kadının gözyaşlarını sildi. Sonra uzanıp ıslak gözlerinden öptü. Aliki kirpiklerinin ardında çocuklaşan gözleriyle utanarak bakıyordu. Cemil gece boyunca taşıdığı minik armağan paketini cebinden çıkarıp uzattı. Senin için dedi İngilizce. Aliki şaşırmış gibiydi. Paketi aldı, merakla açtı. Kolyeyi görünce beğeniyle baktı, sarılıp Cemil'i öptü. Sonra kolyeyi ona uzatıp eliyle saçlarını toplayarak boynuna takmasını istedi. Cemil kolyeyi aldı, kadının isteğini yerine getirdi. Bir adım gerileyip hayranlıkla baktı. Krasiva, o Çin Krasiva diyerek çok yakıştığını belirtti. Aliki'nin hala gözyaşlarının izlerini taşıyan yüzünde artık büyük bir mutluluk okunuyordu. Yeniden genç adama sokuldu. Kalabalığa karışıp dans etmeye başladılar. Ama müzik aniden kesiliverdi. İkisi de ne yapacaklarını bilemeden öylece birbirlerine bakmaya başlamışlardı ki koridoru kaplayan sirtaki müziği bütün havayı dağıttı. Cemil sevdiği kadının yüzündeki ifadenin değiştiğini fark etti. Neler olduğunu anlamaya çalışırken Sotiri yanlarında beliriverdi. Aliki'yi kolundan çekerek az ileride kurulan sırttaki ekibine doğru sürükledi. Bakışları geride Cemil'de kalmış olsa bile Aliki'nin pek gönülsüz olduğu söylenemezdi. Dansa yatkın olan bedeni daha şimdiden müziğin ritmine uymuş, ağır ağır kıpırdanmaya başlamıştı. Cemil çaresiz koltuğuna dönerek dudaklarında eskisinden daha tatlı bir gülümsemeyle sırttakiyi izlemeye başladı. Ama gözü dans eden 5 kişinin ortasındaki Aliki'deydi. Öteki erkeklerle omuz omuza olsa da sevdiği kadının diz kırmasını, bel mükmesini, ayağını geriden atarak uyumlu adımlarla sağa sola ilerlemesini büyülenmiş gibi izliyordu. Gecenin en hoş gösterisiydi bu. Kulağını okşayan bu tanıdık müzik, hiçbirini tam olarak anımsayamadığı birçok türküyü birden çağrıştırıyor, belleğinde bir türlü netleşemeyen sözcüklerin, ezgilerin peşi sıra sürüklenerek ülkesine kadar götürüyordu onu. Sovyetler Birliği'nde geçirdiği günler, yurt dışına çıkmadan ülke sevgisinin ne anlama geldiğinin tam olarak kavranamayacağını öğretmişti Cemil'e. Ayrı düşmüş insanlar için ülke bazen yalnızca bir türkü demekti. Bazen buğusu üstünde sıcak bir yemek, bazen bir sokak görüntüsü, bazen de bir isim. Nereye giderse gitsin, ülkesini içinde taşırdı insan. Ülke düşüncelere sinerdi. Davranış olur, hiç beklemediğimiz bir anda kendini gösterirdi. İsterseniz de kurtulamazdınız ondan. Bir tat, bir dokunuş, bir ses, bir koku, bir görüntü olur aklınıza takılır. Çekip götürürdü çocukluğunuzun, gençliğinizin geçtiği yerlere. Parti sabaha karşı 3'te sona erdi. Hızını alamayan iki Yunanlı Kızıl Meydan'a kadar yürümeyi önerdi. Ama kimse yanaşmadı bu cesur teklife. Onlar da Çoğunluğa uyup yatak odalarının yolunu tuttular. Ama daha önce birer kadeh vodka yuvarlamayı ihmal etmediler. Eli aynı odayı paylaştığı Aliki'yi kovalayarak Turgut'u yanına almıştı. Zavallı Cemile ise Sotiri'nin odasında gecelemek düşmüştü. Manolis öyle uygun görmüştü çünkü. Bakışlarında hınzır parıltılar dolaşan bu karayağız Türk komünistini boş bırakmamak gerekti. Ama geceler, hele içki ve müzikle ayartılmışsa, doğru öngörülere dayanılarak alınmış en sağlam önlemleri bile boşa çıkaracak sürprizler içerirdi. Koridorda kimse kalmayıp herkes yataklarına çekildikten sonra Sotiri'nin kapısı çalındı. O sırada Sotiri ile Cemil birbirine paralel konulmuş yataklarına uzanmıştı. Yunanlı yoldaşının soruları üzerine Cemil, İngilizcenin kafasını gözünü yararak Türkçeyi anlatıyordu. Kapı çalınınca merakla doğruldular. Az sonra kapıda alımlı bedeniyle Ingen göründü. ''Hello, comrades'' dedi işveli bir sesle. ''Hello, Ingen'' dedi Sotiri, ağzı kulaklarına vararak. Ama Ingen'in gözleri Cemil'deydi. Doğrudan onun yatağına yöneldi. ''Uyumak için çok erken'' dedi. Cemil, kadının ne söylediğini anlayamamıştı. Ama bakışlarından niyetini çıkarmıştı. Ellerini yastık yapıp başının altına koydu. Ama Engen olmaz dedi. Eliyle yukarıyı göstererek bana kahve içmeye geleceksin. Bir an bu daveti kabul etmeyi düşündü Cemil. Engin'in diri bedeninin kollarının arasında kaydığını düşündü. Bu düşünce bile uyarılmasına yetmişti. Bacaklarının arasında bir hareketlenme hissetti. Fark edecekler diye düşünerek utançla yatağın içinde toparladı. Çok üzgünüm dedi başını sallayarak. Uzun cümleler kuramıyordu. Yorgunum. Ingen onu dinlemiyordu. Elini yakalamış, çekiştirip duruyordu. Bir ara yardım istemek için Soteri'ye döndü Cemil. Soteri gözlerinde tutkuyla yanan bir ifadeyle kadına bakıyordu. Cemil'in aklına parlak bir fikir geldi. Elini hızla çekerek kadının avuçlarından kurtardı. Soteri'yi işaret ederek, ''Onun uykusu yok.'' dedi. Ingen küsmüş gibiydi. Bir çocuk gibi dudaklarını bükerek Cemil'e baktı. Cemil de oyuna uydu. Yaramazlık yapıp da affedilmesini isteyen bir çocuk gibi başını eğerek gülümsedi. Bir süre daha Cemil'i süzen Ingen, bu adamdan iş çıkmayacağını anlayınca Sotiri'ye döndü. Başıyla işaret ederek "Come," dedi. Memnuniyetle diyen Sotiri, Yunanistan'dan getirdiği çizgili pijamalarıyla atladı yataktan. Kadın onun elini tuttu. Odadan çıkarken Ingen sitemle Sotiri minnetle baktı Cemil'e. Işığı söndürdü Cemil. Başını yastığa koydu, gözlerini kapadı. Yorulmuştu. Hemen uyuyacağını sanıyordu. Olmadı. Sağa döndü, bir süre öyle kaldı. Yine olmadı. Sırt üstü yatmayı denedi. Hayır, uykusu kaçmıştı. Gözlerini açtı. Sokak lambasından yansıyan solgun bir ışık odanın tavanına kadar ulaşıyordu. Yukarıdan gelen takırtıları duydu. Sotiri'nin Ingen'e sarılmış olduğunu düşündü. Şu anda öpüşüyor olmalıydılar. Bu kadar çabuk mu? Kadın çok kararlıydı. Odaya girer girmez atlamıştır Sotiri'nin üstüne. Sotiri'nin de bu saldırıya itiraz etmeyeceği ortadaydı. O anda kapının açıldığını duydu. Ingen Sotiri'yi kovdu galiba diye düşünerek gözlerini kapadı. Uyumuş numarası yaparak onun döndüğünü fark etmemiş gibi davranacaktı. Böylece Sotiri'nin daha fazla mahcup olmasını önleyeceğini düşünüyordu. Kapı açıldığı gibi usulca kapandı. Sotiri'nin kapıda durup ona baktığını, uyuyup uyumadığını anlamaya çalıştığını hissetti. Hiç kıpırdamadan düzenli soluk alıp vermeye başladı. Sotiri numarayı yemişti anlaşılan. Yaklaştı. Ama tuhaf. Aradan geçen zaman içinde çoktan yatağına uzanması gerekirken neden hala ayaktaydı bu adam? Önce tanıdık bir parfüm kokusu, sonra ılık bir soluk hissetti yüzünde. Heyecanla gözlerini açtı. Baş ucunda Aliki duruyordu. Bu, gece hiç beklemediği anda üçüncü kez çıkmıştı, çıkışıydı karşısına. Karanlıkta Aliki'nin yüzünü tam olarak göremiyordu. Ama gülümsediğini biliyordu Cemil. Yorganını açtı, onu yatağına davet etti. Aliki sanki her gece onun yanında uyuyormuş gibi yabancılık çekmeden girdi yatağa. Cemil'in sağ elini alıp sol yanağına bastırdı. Yanağı sıcacıktı. Filiseme diye mırıldandı genç kadın. Bu Yunanca iki sözcüğün bir aşk daveti olduğunu anlıyordu Cemil. Ama bir an, çok kısa bir an, ya Soteri gelirse diye duraksamadan edemedi. Sonra Soteri'nin cehenneme kadar yolu var diye düşünerek Aliki'nin yarı aralık dudaklarına uzandı. Dışarıda kar serpiştirmeye başlamıştı. Hala akşam üzeri park ettikleri yerde bekleyen minibüsün içinde Nikolay belki İngilizce konuşmalardan bir şeyler çıkarırım diyerek kulaklıkları takmıştı. Ama Cemil ile Aliki'nin aşk fısıltılarını daha fazla dinlemeye dayanamadı. Şu işe bak, adam içeride karıyı götürüyor diye söylendi. Bizim de burada kıçımız donuyor. İri yarı Likaçev gülümseyerek dinliyordu amirini. Boş verin yoldaş Nikolay dedi içten bir tavırla. Sonra elindeki termos şişesini sallayarak şu bardağınızı uzatın da size bir çay daha vereyim. Vodka kalmadı mı? Çaresizlik içinde kalın boynunu büktü Likaçev. Ver bakalım dedi. Yazgısına boyun eğmiş birinin yılgın sesiyle Nikolay. Bardağını uzatırken. Herif Yunanlı yesin, biz de çayla yetinelim.